Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım, 9. bölüm. Sevgili yoldaş, bizim adımız Cassandra. Biz sadığız. Devrim başladı. Bu devrimin ön aşaması tam olarak tasarlandığı şekilde ilerledi. Kapitalist Rourke'un mülkiyetine ait sembolik yıkım hazin bir biçimde kolay oldu. Kavrayışı kıt polis ekibi araştırmayı sürdürüyor. Görevimizin ilk mesajı verilmiştir. Bizi anlamayacaklar. Onlar bizim gücümüzün ve planlarımızın büyüklüğünü idrak edemeyecekler. Şu anda tıpkı fareler gibi aceleyle bizim onlar için bıraktığımız parçaların izini sürüyor olmalılar. Seçilmiş düşmanımız iki piyonun ölümünü araştırıyor ancak hiçbir şey göremiyor. Bugün onu yanıltmamış olsaydık bizim onu yönlendirdiğimiz yöne gidecekti ve doğru yolda çıkmaza girecekti. O, buradaki başarımız karşısında bizimle gurur duyardı. Bu kanlı savaş kazanıldığında biz onun yerini alacağız. Her kim bizim ve onun tarafında olduysa bize katılacaktır. Yoldaş, biz yeni düzenin yeni başkenti üzerinde bayrağımızı yükselttiğimiz günün gelmesini bekliyoruz. Bu, şehitlerimizin ölümünden sorumlu olanların acı ve terör içinde ölmelerine kadar sürecek. Onlar bunu korkularıyla, paralarıyla, kanlarıyla, birey olarak ve şehir olarak ödeyecekler. Biz Cassandra'yız. Onları neye kulluk ediyorlarsa onunla yok edeceğiz. Bugün inancına sarıl yoldaş. Ekranı izle. Bizi ayıran uzaklığa rağmen senin zafer çığlıklarını duyacağım. Biz Cassandra'yız. Zeke vicdanlı bir adamdı. O, bir işe tüm vaktini, dikkatini ve becerisini harcayarak o işi iyi şekilde yapacağına inanırdı. Marangozluğu babasından öğrenmişti ve evladı babasını geçtiğinde hem baba hem de oğul bununla gurur duymuştu. O, bir free agger olarak yetiştirilmişti ve onun inancının ilkeleri Zeke öylesine uygundu ki, diğerlerine karşı hoşgörülüydü. İnancının bir parçası olarak insanın kendi yolunda ilerlemeye hakkı olduğunu düşünüyordu. Kız kardeşi bir polis olmayı seçerek kendi yolunda gitmişti. Hiçbir gerçek free agger bir silah taşımazdı. En azından bunu bir başka canlıya karşı kullanmazdı. Yine de ailesi kızlarının kendi yolunu izlemesinden dolayı gurur duymuştu. Ne de olsa bu inançlarının temeliydi. Zeke'in burada iş almasının en güzel yanlarından biri kız kardeşiyle birlikte zaman geçirme fırsatı sunmuş olmasıydı. Kız kardeşini edindiği çevrenin içinde görmek ve evini kurduğu şehri keşfetmek ona büyük bir keyif veriyordu. Ayrıca her türlü basma kalıp turistik cazibeye kız kardeşini de sürükleyerek onu eğlendirdiğinin farkındaydı. Zeke, ablasının amirinden de memnun kalmıştı. Dee, evi aradığında ve yazdığı mektuplarda Eve Dallas hakkında sayısız detaylardan bahsetmişti. Bu da Zeke, onun karmaşık ve büyüleyici bir kadın olduğunu düşündürmüştü. Ancak onu kendi gözleriyle gördüğünde çok daha iyi olduğuna inandı. O, çok güçlü bir auraya sahipti. Şiddetin karanlık ve titrek ışığı onu biraz rahatsız etmişti. Lakin kalbi şefkat ve sadakatle doluydu. Zeke, bu titrek ışığı söndürmek için Eve meditasyonu denemesini önermek istemişti ancak onun alınacağından korkuyordu. Bazı insanlar alınıyordu. Zeke, bu karanlık bulutun onun işinde faydalı olabileceğini de düşünmüştü. Zeke, bu tarz şeyleri hiçbir zaman tamamen anlayamasa da kabullenebiliyordu. Öyle veya böyle, işini tamamladığında Zeke mutlu olacaktı. Ablasının yerini bulmasından ve hayatında ihtiyacı olan insanlarla beraber olmasından dolayı eve memnun dönebilecekti. Talimat üzerine Zeke Branson'ların oturdukları evin servis girişine gitti. Onu kabul eden uşak, uzun boylu, soğuk bakışlı ve resmi tavırlı bir adamdı. Bayan Branson, o kendisine Clarissa olarak hitap etmesini söylemişti. Bütün personelin droidlerden oluştuğunu açıklamıştı. Kocası onların insan meslektaşlarına göre gereksiz yere işlere daha az karıştıklarını ve daha verimli olduklarını düşünüyordu. Zeke, alt kattaki atölyeye yönlendirildi. Herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığı sorulduktan sonra yalnız bırakıldı. Ve yalnız kaldığında küçük bir oğlan çocuğu gibi sırıtmaya başladı. Atölye neredeyse kendi evindeki kadar iyi donanımlı ve düzenliydi. Onları kullanmaya niyeti olmadığı halde burada bir bilgisayar ve televizyon bağlantısı eki, bir duvar ekranı ve sanal gerçeklik ünitesi vardı. Şu anda işi olmayan bir droid ona yardımcı olmak için bulunuyordu. Elini meşenin üzerinde gezdirdi. Bununla çalışmanın bir keyif olduğunu düşünerek planlarını çıkardı. Planları disk yerine kağıtların üstündeydi. O, çizimlerini tıpkı babası ve ondan önce de büyük babasının yaptığı gibi kalem kullanarak tasarlamayı tercih ediyordu. Böylesi çok daha özel ve kendine ait diye düşünüyordu Zeke. Grafikleri muntazam bir biçimde tezgahın üstüne serdi. Sırt çantasından su şişesini çıkardı ve projeyi adım adım gözden geçirirken dalgın bir halde suyunu yudumladı. Clarissa'nın sesini duyduğunda kalemiyle yaptığı çizimi duraksadı. Geriye doğru döndüğünde yüzüne heyecandan ateş basmıştı bile. Aslında onun utanma duygusunu artıracak kimse yoktu. Kendi kendine Clarissa'yı çok fazla düşünmeye başladığını söyledi. Başka bir adamın karısını düşünmeye hiç hakkı yoktu. Kadının ne kadar güzel olduğunun ya da onun mutsuz iri gözlerinde bir şeylerin kendisini çağırdığını hissetmesinin önemi yoktu. Özellikle de bu nedenden ötürü. Ancak bir süre sonra Zeke heyecanlandığı için duyduğu sesin eski havalandırmadan gelen uğultu sesleri olduğunu fark etti. Bu havalandırma deliklerinin kapatılmaları gerek diye geçirdi aklından. Clarissa'ya o buradayken kendisinin bununla ilgilenmesini isteyip istemediğini sorabilirdi. Kelimeleri net olarak anlayamıyordu. Bunu yapmayı daha önce denemediğimden diye düşündü kendi kendine. Kesinlikle başkalarının özel hayatına burnunu sokmak istemezdi. Fakat Clarissa'nın sesinin tonunu tanımıştı. Onun sesi nedeniyle kanı biraz daha hızlı akmaya başladı. Zeke kendi kendine güldü. Bir kadına güzelliğinden ve nazik tavırlarından dolayı hayranlık duymasının normal olduğuna kendini inandırarak ölçüm işine geri döndü. Clarissa'nın sesine eşlik eden sesi duyduğunda başını salladı. Bu kocasıydı. Onun bir eşi olduğunu hatırlaması iyi olmuştu. Tüm bedeniyle tahtayı kaldırırken bir yaşam tarzı diye ekledi. Kendininkinden oldukça uzakta olan bir yaşam tarzıydı onlarınki. Tahtayı ilk kesme işlemi için askılara taşıdığı sırada ses tonlarının değiştiğini duydu. Sesler şimdi hiddetle yükselmişti. Birkaç kelimeyi yakalayabilmesine yetecek kadar yüksek perdede ve belirgindi. Aptal orospu! Cehennem ol, çekil yolumdan! Beyde, lütfen sadece dinle. Neyi? Daha fazla saçmalamanı mı? Beni hasta ediyorsun. Ben sadece istedim ki... Zeke'i ürküten bir düşme sesi duyuldu ve Clarissa'nın sesi gelmeye başladı. Yapma, yapma, yapma! Seni değersiz aptal şey, kimin emir verdiğini asla unutma. Mermi sesi gibi bir kapı çarpma sesi geldi. Ardından kadının çılgınca ve perişan ağlama sesi duyuldu. Zeke, bir evliliğin mahremiyetine giren şeyleri dinlemeye hakkı olmadığını söyledi kendi kendine. Yukarı çıkıp Clarissa'yı teselli etmeyi istemeye de hakkı yoktu. Peki ama nasıl biri hayat arkadaşına bu şekilde duygusuz ve zalimce davranabilirdi? O, el üstünde tutulmayı hak eden biriydi. Zeke, sadece yukarı çıkıp Clarissa'yı omzuna yaslamayı hayal ettiği için kendinden nefret ederek kulak kaçlarını taktı ve ona mahremiyetini yaşama hakkı tanıdı. Eve, eski sandalyesinin üstünden ceketini alırken, "Programını değiştirip buraya geldiğin için sana teşekkür ederim," dedi. Kendi ufak ve dağınık ofisinin Doktor Mira'nın zarif çalışma alanından çok farklı oluşunu kafasına takmamaya çalıştı. "Bu konuyla ilgili senin zamana karşı yarıştığını biliyorum." Mira etrafa göz attı. "Garip," diye geçirdi içinden. Daha önce hiç Eve'in ofisinde bulunmamıştı. Mira, Eve'in bu sıkışık küçük odasının kendisine nasıl da tamamen uyduğunun farkında olduğunu sanmıyordu. Hiçbir ayrıntı veya süsü yoktu. Birazcık konfor vardı sadece. Eve'in teklif ettiği sandalyeye oturdu. Düzgün bacaklarını üst üste attı ve bir kaşını kaldırarak ayakta duran Eve'e baktı. "Benim sana gelmem gerekirdi. Ben de senin burada içtiğin çaydan bile yok." Mira yalnızca gülümsedi. "Kahve de uyar." "İşte o var." O taşçıya döndüğü anda makineden tok bir ses yükseldi. Eve elinin tersiyle kuvvetlice vurdu. "Lanet olası bütçe kesintileri. Bir gün bu odadaki teçhizatın her bir iğrenç parçasını pencereden dışarıya atacağım ve dilerim ben bunu yaparken bakım onarımdaki tüm kas kafalılar tam aşağıda olur. Mira buna kahkaha ile güldü ve camdaki biçimsiz ince çatlağa göz attı. Bu camdan herhangi bir şeyi geçirmekte güçlük çekebilirsin. Oto aşçı öksürük kırıltısına benzer bir ses çıkardığında, bunun bir yolunu bulabilirim, işte hazır, dedi. Ekibin geri kalanı kendi konuları üstünde çalışıyor. Bir saat içinde bir araya geleceğiz. Ben onlara bir şeyler sunabilmeyi istiyorum. Sana söyleyecek daha fazla bilgi olsun isterdim. Mira, Eve'in ikram ettiği bir fincan kahveyi alarak geriye doğru yaslandı. Tam olarak saat sabahın 7'siydi. Şu anda bile Mira temiz bir cam gibi zarif ve parlak görünüyordu. Samur kürküne benzer saçları sakin yüzünden geriye doğru uzanıyordu. Klasik ama tarz yeşil bir takım elbise giymiş, bir dizi inci kolye takmıştı. Yıpranmış kot pantolonu ve kabarık süveteri içinde Eve dağınık ve özensiz hissetti. Oturdu. Sabah erken saatlerde aslında Rourke'un da kendisine aynı şeyleri söylediği geldi aklına. Rourke araştırmaya devam edecekti. Şu anda akıllı beyinler ve karmaşık teçhizatlarla karşı karşıyaydı. Rourke'un açıkladığı kadarıyla onun karmaşık engelleri çözümleyip aşması ve Cassandra'nın özüne ulaşması saatler hatta günler alabilirdi. Eve, Mira'ya kısaca ''Bildiklerini aktar bana'' dedi. ''Bu her şekilde şu an elimdekilerden daha fazlası'' demek. ''Örgütlenmişler. Benim varsayımıma göre adamlar her ne yapmayı amaçlıyorlarsa bunu titiz bir biçimde planlıyorlardır. Onlar ilgini çekmek istedi ve yaptı. Onlar şehirdeki yönetimin dikkatini çekmek istedi. Bunu da aynı oranda başardılar. Ancak onların siyasi hesapları olacağı aklıma gelmemişti. Adamların istedikleri 4 kişi siyasi alanda çeşitli noktalarda aklanmış. Bu nedenle bu bir deneme olmalı. Talepleri karşılanacak mı? Ben onların bunun gerçekleşeceğini düşündüklerini sanmıyorum. Ama adamlar bize anlaşmaya varabileceğimiz bir düzlem sunmadılar ki. Onların amacı anlaşmaya varmak değil, teslim olmamızı amaçlıyorlar. Dünkü binanın yıkımı sadece bir gösteriydi. Kimsenin yaralanmadığını söyleyebilirler. Biz size bunu bu şekilde sürdürmeniz için şans tanıyoruz diyorlar akıllarınca. Sonra da imkansızı isteyecekler. Listedeki 4'ü arasında ortak bir bağ bulamıyorum. Eve oturdu. Dirseğini dizinin üstüne koydu. Bir gece önce Rourke, Cassandra üstünde çalışırken, Eve bir bağlantı bulabilmek için saatlerini harcamıştı. Senin de söylediğin gibi hiçbir siyasi ilke yok. Hiçbir cemiyet, hiçbir üyelik yok. Yaşları, kişisel ve suç geçmişleri arasında hiçbir bağ yok. Bence bu isimleri şapkadan çeker gibi seçmişler. Lanet olsun. Bu insanlar yeniden sokaklara dönmüş ya da dönmemiş onların umurunda bile değil. Ancak bu bir felaket olur. Sana katılıyorum. Maalesef bunu bilmek onların sonra gerçekleştirecekleri tehlikeyi hafifletmiyor. Bu grup kendini Cassandra olarak isimlendiriyor. Mount Olympos'la, dipnot Olympos'ta, bağlantılılar. Yani sembolizm açıkça belli. Güç ve kehanet ama ölümlüler. Bir inanışa göre onların başına geçen kişi her kimse, bu azametli kişi bizleri de yönetecek bilgi ve yeteneğe sahip. Belki de tanrıların zalimce emirleri altında bizi gözetimleri altında tutacaklar. Adamlar bizi Howard Bessie'ye yaptıkları gibi kullanacaklar ve işleri bittiğinde bizi uygun gördükleri şekilde ödüllendirecek ya da cezalandıracaklar. Bu yeni cumhuriyet, yeni bir ülke mi demek? Onlara göre tabii ki. Mira kahveyi denedi. Bunun Rourke'un kusursuz karışımı olduğunu fark edince memnun kaldı. Onların ilkeleri, kuralları ve insanları. Bu beni içerikten daha çok endişelendiriyor Eve. Biz Cassandra'yız. Söylenenin ötesinde söylemde büyük bir coşku var. Bu kendinin çoğalacağına inanan bir grup ya da bir insan mı? Eğer doğru olan ikincisi ise sen akıllı ama hasarlı bir beyinle uğraşıyorsun demektir. Biz sadığız. Sadakatin organizasyonla ya da görevle ilintili olduğunu varsayabiliriz. Ve Cassandra'nın kehanet gücünü almış olduğu terörist grup Apollo olabilir. Hafızamız çok eskileri hatırlar, diye mırıldandı Eve. Öyle de olmalı. Apollo parçalanalı 30 yıldan fazla oldu. Sürekli çoğul şahıs zamirinin kullanıldığına dikkat et. Kısa bildirim cümlelerini siyasi jargon, propaganda ve suçlamalar izliyor. Bu bölümde yeni olan bir şey yok. Hiçbir şey orijinal değil. Tekrar edilmiş ve büyük bir kısmı 30 yıldan eski. Ancak bundan sakın onların operasyon yapmaları ve uygulama şekillerinde ileri olmadıkları anlamını çıkarma. Adamların söylemleri basma kalıp olabilir ama bence onların amaçları ve yetenekleri oldukça taze. Adamlar sana geldiler diye sürdürdü Mira konuşmasını. Çünkü onlar sana saygı duyuyorlar. Muhtemelen seni takdir ediyorlar. Asker, askere karşı. Çünkü düşmanı kendilerine yakışır denklikte olduğunda zaferin tadı çok daha tatmin edici olacaktır. Onların hedeflerini bilmem gerek. Evet, bilmelisin. Mira bir süreliğine gözlerini kapadı. Bir sembol. Yeniden buna uygun olmalı. Aşırılığın olduğu bir yer demişlerdi. Ayrıca budalalığın. Ölümlülerin ölümlülere bön bön baktığı. Belki de bir tiyatrodur. Ya da bir kulüp, bir meydan. Madison Meydanı'ndan C Caddesi'ndeki pek çok noktaya kadar herhangi bir yer olabilir. İlki daha uygun. Mira kahvesini bir kenara bıraktı. Bir sembol yer olmalı Eve, çarpıcı bir şey. İlk hedef boş bir antrepoydu. Çok çarpıcı değil. Orası Rourke'a aitti diye belirtti Mira ve Eve'in gözlerindeki kıvılcımı gördü. Bu sayede dikkatini çektiler. Onlar senin dikkatini üzerlerinde tutmayı amaçlıyorlar. Sence onlar tekrar Rourke'a ait bir mülkü mü hedef alacaklar? Eve bir tekme savurdu. Pekala, bu alanı daraltır. Adam neredeyse kahrolası şehrin tamamına sahip. Bu seni rahatsız ediyor mu? Diye başladı Mira. Ama peşinden adeta kıkırdayarak kendini tuttu. Affedersin, diz titreten psikolojik bir soru oldu. Ben onlar seni hedef aldıklarına göre Rourke'un mülklerinden birine odaklanmalarının iyi bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Elbette bu kesin ya da gerçek değil. Sadece bir ön sezi olarak tanımlayabilirsin. Ancak bir yerlere bakmak durumundasın. Anlaşıldı. Onunla temasa geçeceğim. Geleneksel olan önemli binalara yoğunlaş. Tamam, başlıyorum. Mira ayağa kalktı. Sana fazla yardımcı olamadım. Sana üstünde çalışabileceğin fazla bilgi veremedim ben de. Eve baş parmaklarını ön ceplerine çengel gibi astı. Bu tam olarak benim alanıma girmiyor. Ben doğrudan cinayetle ilgilenmeye alışığım. Toplu katliam tehditlerine değil. Aşamaları o kadar farklı mı? Bilemiyorum. Ben sanki hala çevresinde dolanıyormuş gibi hissediyorum. Ben bu durumdayken biri parmağı düğmenin üzerinde bekliyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 17. ayrımda.